Kimseler Duysun'un yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta Alaz Han Can Polat bizimle. Hoş geldin Alaz.
Hoş bulduk Begüm. Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim, çok keyifliyim.
Çok teşekkür ederim teklifimi kabul edip burada bizimle olduğun için. Bu hafta Alaz'la birlikte cinsiyet uyum sürecini konuşacağız. Hatta podcast'ten önce konuştuk bunun adı ne diye. Sonra aslında bunun cinsiyet geçiş süreci olarak da nitelendirildiği cinsiyet uyumlama, uyum süreci olduğunu. Ama aslında demek istediğimizin de aynı olduğunu varsayarak aslında ne dersek bir sorun da olmayacağı kanısına vardık. Ben cinsiyet uyum süreci olarak söyleyeceğim bahsederken. Bunu konuşuyor olacağız aslında.
Çok teşekkür ederim Begüm. Yani aslında gerçekten burada konuşacağımız çok fazla şey var aslında. İsmin ne olursa olsun, her neyse artık bu süreci yaşadım, yaşıyorum ve yaşamaya devam edeceğim. O yüzden böyle ben özellikle davetin için ayrıca teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Şöyle o zaman ben kısacık bir aslında bu cinsiyet uyum süreci derken neden bahsediyoruz'u biraz daha iyi anlayabilmek için. Bu aslında genel olarak neden bahsettiğimizi anlamak için vereceğim bazı tanımlar olacak. Mesela atanan cinsiyetten bahsetmek istiyorum. Bu gender review'ların yapıldığı, işte hamlevin 4. ayında bizi ilk, işte bu kız çocuğu, bu oğlan çocuğu dedikleri şey bizim atanmış cinsiyetimiz. Çünkü ona anne karnındayken biz karar vermiyoruz. Biz cinsiyetimizi belirtmediğimiz için bunu işte sağlık kuruluşları ya oradaki doktor karar verdiği için, ailemiz karar verdiği için bizim kız çocuğu ya da oğlan çocuğu olduğumuza biz buna atanmış cinsiyet diyoruz. Bir de cinsiyet kimliğinden bahsedeceğim. Cinsiyet kimliği de kişinin kendini aslında hangi cinsiyete ait hissettiğiyle alakalı veya işte bunu biraz daha genişletirsek bir cinsiyete ait hissedip hissetmediğini de bu tanım içerisinde konuşabiliriz. Bir de toplumsal cinsiyetten bahsedeyim. Toplumsal cinsiyet de aslında toplumun hangi cinsiyete hangi özelliklerin yakıştığı ile ilgilenen bir tanım aslında. Yani buna örnek verecek olursak işte toplumsal cinsiyetteki erkek rolüne göre işte maskülenlik, feminenlikten ne anlıyorsak aslında bizim kültürümüz bize o toplumsal cinsiyeti yakıştırmış ve yakıştırmakta diyelim. Sadece burada trans bireylerin buradaki yerinden bahsedeyim ki bu anlaşılmış olsun. Atanmış cinsiyetiyle yani doktorumuzun bize söylediği cinsiyetimizle bizim cinsiyet kimliğimizin örtüşmemesi durumu. Sen ne diyorsun? Doğru bir şey söyledim mi sence?
Çok teşekkür ederim Begüm. Aslında söylediğim bütün tanımlar çok doğruydu ama ben bu konuda hep büyük bir kavga içerisindeyimdir. Genel olarak baştan bütün bu tanımları reddediyorum. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Linçlenmeye de çok hazırım. Buna çok hazırladım. Ben bütün bu tanımları reddediyorum. Yani bunların evet tanımları koymak, bunları belirli bir şemalara koymak hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Ama bunlar sadece belki de bilimin anlamaya çalıştığı şeyleri kolaylaştırabilir. Diğer taraftan baktığımızda bütün bu tanımlar bizim hayatımızı zorlaştırıyor açıkçası. Birilerinin bizleri rahatlıkla etiketleyebilmesine sebep oluyor. O yüzden baştan söylüyorum ki ben bütün bu tanımları reddediyorum. Ama sorsalar sorduklarında yine trans bireyim diyor muyum? Diyorum, ne yapayım?
Aynen, siz bize sorunca sen kimsin diye bir şey sanki bir şey bulmalıyız da söylemeliyiz gibi bir şey de var yani. Hani ben de o noktada bizi işte kendimizi tarif ederken bulduğumuz şeylerden birkaçı sanki. Peki o zaman sana sorayım. Senin sürecine de girmiş olalım. Sen cinsiyet kimliğini ne olarak söylüyorsun?
Yani sorduklarında trans diyorum. Hı-hı. Böyle tam olarak aslında ifade de edemiyorum. Yani trans bireyim diyorum ama bu mesela özellikle sorulmadıkça ya da böyle bir şekilde konuşmalara davet edilmedikçe bunu çok belirtmiyorum. Ya da bazen gerçekten böyle çok o an konunun içerisinde bu bilginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Özellikle Türkiye'de bu daha yaygın oluyor. Böyle süreç ilerledikçe benim çok biyolojik erkek olduğumu düşünüyorlar. Ya da hı-hı, doğumumla senin dediğin ifade ettiğin gibi biyolojik olarak erkek olduğumu düşünüyorlar. Ama böyle tam olması gereken yerde ben aslında bir dönmeyim demek beni çok mutlu ediyor.
Yani aslında gerçekten hani senin de söylediğin gibi ben de yani en baştan beri kişinin kendi kendisini tanımlaması da zor. Özellikle eğer bu süreç çok erken yaşta hissedilmeye başlanıyorsa. Kişi bu tanımlardan zaten çok uzak. Ney ne yani zaten normal bir kadın kimdir erkek kimdir bilmeden zaten hani o cinsiyet bu tüm saydığım tanımlar aslında bunlara çok uzak bir gençten bahsediyorsak bir çocuktan bahsediyorsak sadece işimizi zorlaştırdığını senin de söylediğin gibi ben de düşünüyorum açıkçası. Evet ama araştırmalara işte bu konuda çalışma yaparken belki de kolaylık sağlıyordur. Belki gruplamak bu noktada önemlidir ama gruplamak bir yandan etiketlemek midir? Belki olabilir. Bu konuda belki soru işaretlerimiz var yani.
Fazlasıyla var. Yani bu süreç gerçekten her anlamda bir yandan kolaylaştırırken bir yandan zorlaştırıyor bizlerin hayatını. Evet, belki etiketlemek, belki etiketlemenin de avantajları var, bilmiyorum. Ama bunu birebir yaşayan bir insan olarak çok da var mı, çok da hissettim mi bu avantajları? Maalesef ki onaylayamıyorum bunu.
Hazır bahsetmişken senin kendi sürecini anlatmak ister misin? Yani sen ne zaman, nerede farklı hissettin sana atanan cinsiyet konusunda?
Aslında o kadar erken fark ettim ki Begüm, sadece kabul etmem çok uzun zaman aldı. Yani ben ilk bir kadına aşık olduğumu hissettiğimde, burada biraz cinsel yönelim de devreye giriyor çok doğal olarak. Ama bir kadına aşık olduğumu hissettiğimde 7. sınıftım. Ve o dönemler ben gerçekten bir kadına aşık olduğumu, bir kadından etkilendiğimi fark ettiğimde benzer bir şekilde bedenimden de rahatsız olmaya başladığımı fark ettim, ama bu kesinlikle tanımlayabildiğim bir rahatsızlık değildi. Yani aynaya baktığımda beni bir şeyler mutlu etmiyor, ama tam olarak ne mutlu etmiyor diye sorsan asla cevaplayamazdım. Bunu daha da eskiye götürmek istiyorum. Yani gerçekten çok küçük oldum. Belki de 6'lı 7'li yaşlarıma götürmek istiyorum. O dönemlerde hiç unutmuyorum. Bir tane mavi takımım vardı. Böyle çizgili şortlu, üstü de mavi gömlekti. Bir de aynı takımın kırmızısı vardı. O şort gömlek takım beni inanılmaz mutlu ederdi. Yani aynada baktığımda o küçük halimle inanılmaz mutlu olurdum. Diğer taraftan böyle elbise giydiğim zamanlarda da bir huzursuzluk, bir rahatsızlık vardı. Ama dediğim gibi bunları hiçbir zaman tanımlayamadım. Ta ki üniversiteye kadar. Yani üniversite 2'ye 3'e kadar geldi diyebilirim. Çünkü o zamana kadar sadece cinsel yönelimimi tanımlayabilmiştim. Tam olarak cinsiyet kimliğimi, ben bedenimden rahatsızım ve bedeni değiştirmek istiyorum diyememiştim. O yüzden sürecim aslında biraz 2019 yılında başladı. Tamamıyla üniversiteden mezun oldum ve biraz da böyle artık kendim hayatımı kurmaya başladığım zamanda, yok ya ben bu bedenle mutlu değilim demeye başladım. Ki ben bunu söylemeden çok çok öncesinde benim bedenim somatik tepki vermeye başlamıştı. Yani bir şeyler benim dilime gelmeden de aslında bilinç dışımda böyle yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak yer arıyordu. Ben 2012, yanlış hatırlamıyorsam 2012 belki 2011 yıllarında son kez denize girdim. O dönem girdiğimde vücudum denize girdiğim gibi bir fiziksel reaksiyon gösterdi. Hızlı bir şekilde kızarmaya, kaşınmaya ve hemen akabinde morarmaya başladı. Daha sonrasında ne zaman böyle denize girmeye çalışsam, işte bikini giysem, vücudum yine çok benzer tepkiler veriyordu. Bunun tabii ki aslında bedenimden utandığım ve bedenimden rahatsız olduğum gerçeğini ta ki göğüs ameliyatı olduktan ve göğüs ameliyatını olduktan sonra denize girdiğimde fark ettim. Ameliyatı oldu, 2020 senesinde ameliyatı olduktan sonra ilk defa üstsüz denize girdiğimde saatlerce denizde kalmıştım ve vücudum hiçbir reaksiyon vermemişti. Ve ben o zamana kadar gerçekten bunun bir somatik tepki olduğunu fark etmemiştim. Böyle sürecim hani aslında biraz dağınık da, çok gerçekten gitgelli bir süreç. Ama en net ifadeyle söyleyebilirim ki 2019 yılında girdim ben cinsiyet uyumlama sürecine. O dönem artık tak etti ve Cerrahpaşa'da başladım sürecime. Daha sonrasında işte göğüs ameliyatı, geçtiğimiz Ocak ayında, Şubat'ın başlarında bir ameliyat daha, rahim ameliyatı daha oldum. Ve böylelikle süreci tamamladım. Şu anda da kimliğimi bekliyorum. İnşallah mahkeme gönderecek de elime ulaşacak diye
Ama
bekliyorum.
mahkemenin sonuçlandığını da biliyorum sanki. Değil mi? Böyle bir şey
Yok,
yok.
isim mahkemesi sonuçlandı. Bir de ameliyat için izin verilmişti. Şimdi son mahkeme artık, yani o cinsiyet hanesinin değişmesi. Artık böyle bankaların beni Alaz Hanım diye aramadığı bir sürece evrilmesini bekliyorum.
O zaman tebrik ediyorum. Bu
Teşekkür
süreci
ederim.
yani tamamlamaya yakın olduğun için ve yani psikolojik ve hem de fizyolojik kendi sağlamlığını korumaya çalışarak buralara geldiğin için tebrik ediyorum. O kısmını
Teşekkür
da
ederim.
merak ediyorum. Hani aslında fizyolojik kısmından biraz bahsettin. Psikolojik olarak neler yaşadın? Yani aslında kendi hem içsel süreçlerinden biraz bahsettin ama biraz oradan gir istersen. Tekrardan hani sen bekliyorsun
Ehe. Ehe.
arada.
Bir kere röportajda bana bu sorulmuştu, nasıl baş ettin diye. Baş edemedim demiştim. Psikolojik olarak nasıl kaldım? Kaldıramadım. Çok zorlandım. Dürüst olmak gerekirse çok çok zorlandım. Ama benim sosyal desteğim her zaman çok fazlaydı. Arkadaşlarım, sosyal çevrem, iş ortamım her zaman bu konuda bana karşı çok destekleyicilerdi. Hatta şöyle bir an olmuştu. İnşallah bu podcast annem babam dinlemez. Annemle babama açılacağım zamanda yakın arkadaşlarımla böyle bir koalisyon kurduk. Yani işte biri psikolog, hali hazırda bir STK'da çalışıyor, LGBT'yi bilerli. Bir tanesi avukat, bana taktik veriyor. Gerçekten kötü şeyler olacağını bekliyordum. Yani aslında kendime her şeye hazırlıyordum açıkçası. İşte olur da bir şiddet durumu olur, eve kapatma durumu olur. Hemen polise gidiyorsun, işte tutanak tutturuyorsun falan. Çıktıktan sonra kağıdı geri al. Bunu işte göç edecek olursan kullanırız falan diye böyle bir koalisyon kurduk gerçekten hep. Bir arkadaşım şey falan dedi, hani konuşmaya gireceğinde SOS at, taksiyle aşağıda bekleyeyim seni kaçırmamız gerekirse falan diye. O yüzden böyle gerçekten aslında en zor süreç aileme açılma sürecimdi. Hem tuhaf bir şekilde hem kolaydı hem çok zordu. Çünkü ailem de artık yavaş yavaş hissetmeye başlamıştı, yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Bir değişiklikler var ve ne oluyor hissetmeye başlamışlardı. Tabii ki onların yaz süreçleri çok uzun sürdü. Kabullenmeleri, beni desteklemeleri, toplum tarafından görebileceğim herhangi bir baskıyı anlayabilmeleri çok çok uzun sürdü. O yüzden böyle oralar beni biraz yıprattı diyebilirim ki bu süre zarfında böyle çok uzun zamanda konuşmadık ailemle. Ben o zaman da zaten Bulgaristan'a taşınmıştım, orada yaşıyordum. Böyle bir 6-7 ay kadar falan ailemle çok iletişim olmadı. Daha sonrasında ama bir o kadar da sosyal desteğim fazlaydı dediğim gibi. Yani çok büyük bir ailem var. Çok gerçekten aşiret gibi bir ailem var. Bir taraf çok böyle bu süreci anlamlandıramazken biraz daha böyle duygusal manipülasyona ya da duygusal şiddete gidebilecek yerler yaparken bir taraf da aşırı destekleyiciydi. Yani şöyle somut örnek verecek olursam, benim dayım bana küçüklüğümden beri hep Ali Can diye seslenirdi. Ve ne zaman yurt dışına gitmeye başladı, o Hans gelmişti diyordu. Tam sürecimi artık hani bütün aileye açılmaya başladım. O dayıma gittiğimde dayım bana şey demişti. Hadi bir boğma koy da içelim derdi. Çok bekliyordu yani bunu. Keza aynı şekilde küçük amcam söylediğimde şey demişti. Oh be oğlum ya. Oh be ya, söyledin de rahatladın ya dedi. Yani biz zaten farkındaydık. Bekliyorduk zaten bunu dedi. Hani dediğim gibi böyle bir taraf çok destekleyiciyken bir tarafta böyle duygusal şiddete giden bir eğilimdeydi. Bu ikisini dengelemek, bu ikisinden gerçekten kendime alabileceğimi kadar almak beni bir yerde de yıprattı, yordu da. Ama sonunda hallettik, düze çıktık inşallah diyebilirim.
Aslında ne kadar zor şeylerden bahsediyoruz. Gülerek bahsediyoruz aslında. Evet, komik şeyler de olmuş ama yani
Ağlarım.
ya o
Bilmez
planlardan
ağlayabilir.
bahsederken yani planlardan bahsederken ne kadar ciddi şeylerden bahsediyorsun aslında. Hani belki o taksinin aşağıda beklemesi, o planlar, darp raporu gibi şeylerin yani ihtimalini düşünüyor olması bile ki insanın ailesine her ihtimale karşı diye söylemesi biraz aslında şey o anki psikolojini biraz tahmin edebiliyoruz işte böyle olunca da. O yüzden de tebrik ettim. Yani o süreci hem zor bir süreçten bahsediyorsun ve hani aslında hem atlatılmış gibi hem de belki de sürüyor. O yüzden bir tebrik gibi bir şey yaptım. Hani bu psikolojik sağlamlığını da aslında gösteren bir şey. Sosyal çevrenin aslında hani bir arkadaşlarının, iş ortamının böyle desteğini daha çok hissettiğini söylemiştin ama böyle arada belki yeni tanıştığın insanlar ya da böyle uzak arkadaş gibi insanlardan böyle rahatsız belki söylem, belki işte tavır, davranış. Böyle şeyler oldu mu rahatsız eden seni?
Yani aslında süreçte ben bazen fark etmeden de olabiliyor Begüm, dürüst olmak gerekirse. Bunlar gerçekten böyle mikro agresyonlar gibi tanımlayabiliriz bunları. Bazen şaka arasında söylenmiş herhangi bir şey. Bu acaba bir beklenti mi? Gerçekten insanlar bunu yapmamı bekliyor mu? Ya da bu gerçekleştiğinde bu sorulacak mı gibi düşüncelere kapıldığım olmuştu. Ama bunların başında zaten hep şey geliyor. Yani biraz özel ilişkilere girersem çocuk olup olmama durumu ya da işte son ameliyat, penis ameliyatı gerçekleşecek mi? Penis ameliyatıyla ilgili çok büyük soru işaretleri var ve herkes bu süreci merak ediyor. Yani bir cinsel organ neden bu kadar çok merak ediliyor? Ben de bunu sorguluyorum.
Evet.
Ama bir yandan bu bir beklenti mi? Gerçekten bu olması gereken bir şey mi gibi çok fazla beni düşündüren ve rahatsız eden şeyler de olmuştu. Buna ek olarak söyleyebileceğim aslında mobbing belki de benim çok çok sonradan tanımladığım. Ya ben bu iş yerinde gerçekten mobbing görmüşüm kimliğim üzerinden. Bunu tanımlamam çok uzun zaman almıştı. O dönemlerde Alaz ismini yeni kullanmaya başlamıştım. Yeni de değil aslında 6-7 ay olmuştu Alaz ismini kullanmaya başlayalı. Ve o dönem çalıştığım şirketten Microsoft Teams üzerindeki ismimi, mail hesaplarımı Alaz olarak değiştirmelerini rica etmiştim. Henüz kimliğim de yoktu ve bana böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Benim de o zaman henüz ilk kurumsal deneyimimdi ve buna okey dedim. Ama çok sonradan aslında bunun çok rahatlıkla değiştirilebileceğini, çok kolay adaptasyon olduğunu, görünen belgelerde, görünen yerlerde ismimin değiştirilebileceğini çok geç fark ettim ve şirketin bunu bile isteye yapması, benim bile isteye kimliğimi açık edecek ki benim eski ismim zaten çok nasıl tanımlayabilirim? Girlish böyle dişil bir isim, ne bileyim kadın ismi olduğu çok belliydi yani. Ve bu ismi açığa vurmak ve insanların böyle kamerayı açınca sakallı bir çocuk görmesi böyle dumur ediyordu insanları. Ve buna sebep olmuş olmalarına, bana hem o isimle hitap etmelerine sebep olmuş olmalarına, hem biraz da böyle işte hanımlı beyli konuşmaya gidilince insanların önce hanımla girip sonra beye dönmesine ya da anlayamamalarına sebep olmuş olmalarına sonradan çok kızdım. Bu belki de beni en çok zorlaştıran ve şu an belki de o aktivasyonumu sağlayan belki şu an DEI ile Diversity ve Inclusion ile ilgilenmemin belki de en büyük sebebi bu olaylar diyebilirim. Bir de böyle seni dedim ya biraz dağınık benim sürecim. Daha da eskiye götürecek olursam ilk ben bu kimliği keşfetme sürecim aslında ortaokuldu. Ve ben ortaokulda bunu keşfetmeye başladığım zamanlarda ben aslında bir akran zorbalığına da uğramışım. Bunu da çok sonradan fark ettim. Yani çok çok geç fark ettim. Ve aslında çok iyi niyetle yapılmış bir şey gibi görünüyor ama aslında o kadar değil ki. Ben o zaman bir kadına karşı bir şey hissetmeye başladığımda kız arkadaşlarım bana erkek arkadaş buldular. Beni bir günde sevgili yaptılar. Ben bir günde sevgili oldum. Ve ne olduğunu anlamadım bile. Ve o insanla da yıllarımı geçirdim. Çok güzel bir insandı ama o insanla da yıllarımı geçirdim. Ve bu gerçekten hem ona hem bana çok haksızlıktı. Buna da arkadaşlarım sebep oldu. Yani bir yerde bunu da yıllar sonra ya bu bir akran zorbalığıymış ben hiç fark etmemişim, tanımlayamamışım diyemedim. Sonradan demiş oldum artık. Sonradan anlamış oldum. Ama maalesef ki böyle şeyler oldu ve bunlar da benim kimliğimi fark etmemi, kimliğimle ilgili kendimi desteklememi, öz farkındalığımı arttıracak böyle çok geciktiren şeyler oldu. Ve bir yerde de aslında yaralamadı da diyemem.
Ben aslında şeyi de hatırlıyorum. Tabii orayı sen düzelt. Hangi döneme denk geliyor bilmiyorum. Bir iş ortamı ile ilgili transgönüllülük gününde iş ortamında işte bunun kutlanması ile ilgili bir hikayeni gördüğümü hatırlıyorum ve bununla ilgili bir tepkin vardı. Hani bunu paylaşmak ister misin şimdi?
Aynı şirket.
Aynı
Tabii
şirket
ki.
mi?
Aynı şirkette ve ben aslında o şirketten ayrıldıktan 2 yıl sonra böyle işte Pride'ı, Haziran'da Pride'ı kutladıklarını gördüm. Ve aynı dönem Pride'ı kutladıklarında benim o şirkette çalışan başka bir trans arkadaşım daha vardı. Ve yine bana yaptıkları gibi, bu arada benim ismimi Bir ara menajerim değişince, menajerim da psikologtu. Gelir gelmez böyle benimle vantuvan alıp şey dedi. Alaz, bu durum senin için ne kadar zorlayıcı olduğunu farkındayım. Ve HR'le konuşup hemen bu durumun düzeltilmesini rica edeceğim deyip düzeltmişti. Böyle yarım dönemden sonra falan düzeltilmişti. Ama benim trans arkadaşımın ismi hiç düzeltilmedi. Çünkü o menajer çıkmıştı. O HR de çıkmıştı. O yüzden düzeltebilecek hiç kimse yoktu. Ve trans arkadaşımın ismini ifşa ettikleri, kimliğini ifşa ettikleri bir dönemde Pride kutlayabilme cesareti bulmuşlardı kendilerinde. Gerçekten bu ne lahana tuşursu derler ya. Biraz
Evet.
ona geldi. Ben gerçekten çok büyük tepki vermiştim.
Ya işin aslında bu reklamında olmak oluyor aslında. Biz diversity'ye önem veriyoruz da işte falan filan ama hiç de umursamıyoruz kimin nasıl hakları olduğunu.
Diversity gerçekten gökkuşaklı kek yemek değildir. Yani
Evet.
bir kod atmak değildir. Umarım Türkiye'deki şirketler bunu en yakın zamanda anlarlar.
Kötü şeyler konuşmayalım. Ben sana bir şeyler daha soracağım. Böyle senin bu sürecinde böyle iyi böyle oh be falan böyle hissettiğin anların da oldu mu? Hani böyle bir tık daha böyle yaklaşmış, bir tık daha böyle artık kendini beğendiğini hissettiğin mesela.
Aslında çok olayım. Yani her geçen gün, biraz şimdi narsist tarafımı da konuşturacağım ama her
Buyurunuz.
geçen gün kendimi çok daha fazla beğeniyorum. Yani aynadaki benle çok daha fazla samimi oluyorum. Arada kendime öpücükler atıyorum. Makas alıyorum falan. Ulan diyorum, ne yakışıklı oldun ya diyorum falan ama aslında her geçen gün, her değişim gösterdiğim her geçen gün kendime çok daha fazla yakınlaşmış hissediyorum. Aynada gördüğüm insana, sesini duyduğum insana, şu an sesinde de çok büyük bir değişim var. Şeylerde biraz yumuşak çıkıyor ama şey yapmayın, sizi aldırmayın arabaya. Normalde daha kalın. O yüzden böyle aslında her değişim beni çok fazla mutlu ediyor. Bu ne zaman başladı? İlk ismimi değiştirdiğimde başladı. Yani ilk ismimi değiştirmeye, ilk bana Oz olarak seslenilmeye başlandığında gerçekten kendimi mutlu hissetmiştim. Çok sonrasında en kırılma yaşadığım şeylerden biri göğüs ameliyatımdı. Çünkü gerçekten bedenen böyle kendime en rahat, en özgür hissettiğim zaman oydu. Sonrasında böyle sakallarım çıkmaya başladığında her bir tel beni çok mutlu ediyordu. Yani
Sayıyordun
kesmeye
değil mi? Doğru
kıyam.
söyle.
Yemin ederim ki sayıyordum ya. Her birini tek tek böyle var ya, sevgiyle. Her gün böyle 3-4 tane var. Oy bebeklerim diye seviyordum yani. Ama böyle hani şey diyebilirim, hani her geçen gün çok daha fazla yakınlaşıyorum. Şu anda bu yine devam eden bir süreç benim için. Çünkü ben normalde bedenen biraz böyle küçük bir tipim. Ama süreç içerisinde omuzlarım genişliyor, kollarım büyüyor, surat hatlarım değişiyor, çene yapım değişiyor. Dışarıdan görünüşüm, hatta yani şeyi falan da fark ediyorum. Bacak yapım çok değişiyor. Kas yapımın değiştiğini hissediyorum. İşte boyum uzadı mesela. Teşekkür ederim Allah'ım. 4 santim yukarıdan bir yerden geldi. Öyle ayaklarım falan büyüdü. Ama tuhaf bir şekilde hani her geçen gün gerçekten böyle kendimi çok çok daha iyi hissettiğim bir süreçteyim.
Evet, çok sevindim. Ben yine bir şey hatırladığım bir şey söyleyeceğim ama çok stalker'ın gibi duracağım. Söylemekten de çekiniyorum. LinkedIn'de görmüştüm. Böyle paylaşımları LinkedIn'de de yaptığını görüyorum bazen. Sadece hani iş platformu gibi de kullanmıyorsun bazen. Şey görmüştüm. Galiba Güney Amerika'dan geldiğinde de olabilir. Orada bir çocuğun sana ne kadar yakışıklısın gibi bir şey söylediğini paylaşmıştın. Ve orada çok güzel hissettiğinle ilgili bir şeyler yazmıştın LinkedIn'e. Ama çok önce olduğu için tam içeriğini hatırlamıyorum.
Tam söylediğin gibiydi. Brezilya'daydım o dönem. 2019 daha Alaz ismini çok çok yeni kullanmaya başlamıştım. Kasım 2019. Evet, ben 2019'da ismimi değiştirdim. Kasım 2019 Brezilya'daydım ve görüntüsel olarak aslında çok arada bir yerdeydim. Yani insanlar anlamakta çok zorlanıyordu. Çünkü saçlarım kısaydı ama hiçbir şekilde sakalım yoktu. gösterim vardı ama bol giyindiğimden çok da anlaşılmıyordu. Bedenen de böyle olabildiğince hani beden hatlarımı göstermeyecek kıyafetler giydiğimden çok anlaşılmıyordu. Ve kız gelip yanıma hani beni kafasında bir biyolojik erkek olarak tanımlamış ve tanımlayıp bana gerçekten işte ne kadar handsome'sın demişti. Ve çok küçük bir kızdı. İnanılmaz mutlu olmuşum. Böyle gözlerim falan dolmuştu. Yani hatta o zaman şeyi falan fark etmiştim. Hep ben kendimi konumlandıramıyorum. Yani insanlar anlamıyor. Hani bazen böyle telaffuz kullanırken de işte hani bey mi hanım mı diyecekler. Bu İngilizce'de de aynı şekilde. She mi he mi diyecekler, anlamlandıramıyorlardı. Ama orada o kız çocuğunun bunu kafasında tanımlayıp bana gelip söylemiş olması beni o kadar çok mutlu etmişti. Böyle gerçekten içimin yağları şey olmuştu. Böyle kızı komple kordum, sardım böyle.
Evet, ben de mesela hani aslında bu soruyu hatırlayarak yazdığım bir soruydu. O yüzden üzerine bunu da söylemek istedim. Yani mutlu olduğun anları da tek tek hatırlamasam da aslında. Sosyal medyada bir de çok paylaşıyorsun da. Belki de o yüzden gülüyorum. Kendimi şimdi stalker gibi yapmayayım. Yani ben her gün Allah'ını paylaşmış diye böyle şey yapmıyorum tabii ki de, öyle de olmasın. Ama yani senin bu sürecini de çok açık bir şekilde paylaştığını, hatta ben bunu LinkedIn'de gördüğümü hatırlıyorum. Yani belki de birçok platformdan paylaşıyordun. O yüzden ben de böyle bir şey sormak, daha fazlası varsa duymak istemiştim. O yüzden sordum.
Ya aslında benim gerçekten dediğin gibi o kadar çok şey var ki, böyle o kadar küçük küçük anlar ama beni çok mutlu eden şeyler. Yani bu az önce mesela verdiğim örneklerde bir sonraki şirkete gittiğimde bunun bana hiçbir şekilde nasıl istersin ya da ne olsun istersin diye sorulmadan hani ben böyle istiyorum, bunu lütfen kabul edecekseniz beni işe alın demem ve sonrasında tabii ki de böyle bir şey söz konusu bile değil. Sen nasıl istersen öyle görünür gibi küçük şeyler süreç içerisinde beni o kadar çok mutlu ediyordu ki bazen mesela işte tam geçiş süreci, buna ben geçiş süreci diyorum çünkü bu gerçekten bir geçiş süreci arkadaşlar. Bu uyumlama süreci dersek eğer buna, bu bedensel olarak bir uyumlama süreci. Ama toplumsal olarak baktığımızda benim çevrem için bir geçiş, bir dönüşüm süreciydi. Yani ailemin ya da etrafımda bir arkadaşımın bana kız şit diye seslenmesiyle lan şit diye seslenmesi arasındaki bir geçişten bahsediyorum. Ya da aile büyüklerimin bana kızımdan oğluma dönmesi. Onlar biraz daha Arapça kullanıyor ama Arapça'da mesela son kökü değişir. Böyle hani bir E ve İ harfinin değişimi vardır. Ve oradaki o E'yi söyledikten sonra fark edip böyle İ'ye dönmeleri, hani oradaki böyle küçük bir değişim bile beni çok mutlu ederdi. Ya da mesela kız deyip de ondan sonra ya, nereden çıktı şimdi, sakalından utanalım artık oğlum falan diyor. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Hani bu farkındalıklar, böyle küçük anlar, genel olarak aslında bu sürecin fark edilmiş ve fark edilerek bir saygı gösterilen olması beni her anlamda çok mutlu ediyor diyebilirim Meryem.
Çok mutlu oldum bunların hepsini duyarken. Yani çok sevindim. Hem aileyle ilgili aslında son gelinen noktadan da bahsettin ya şu an. Aslında o da böyle bayağı hoşuma gitti yani. Senin adına çok sevindim. Bir de az önce şey de söyledim. Hani sosyal medyada da bunu çok aktif paylaştığın dönemler olmuştu. Şu an bence eskisi kadar aktif paylaşmıyorsun gibi geliyor bana. Öyle mi?
Aslında bunu böyle çok bilinçli olarak yapmıyorum. Yani böyle bir şeyim yok. Hani savunucu tarafım yok henüz sosyal medyada. Ama henüz diyorum. Çünkü aslında çok uzun zamandır düşünüyordum bunu. Benim bu uyumlama sürecinde belki de beni en çok yıpratan şeylerden bir tanesi bilgiye ulaşamamaktı. Yani ben nereye gideceğim, ne yapacağım, kimle ne konuşacağım, nereye başvuracağım? Yani bu işin sadece psikolojik boyut değil, yasal sürecinde de ben nasıl bir süreçten geçeceğim, hangi mahkemelerle uğraşacağım, bunları nerelere yazacağım, dilekçede neye yazmam gerekiyor, ameliyatlar nasıl oluyor? Bunlarla ilgili gerçekten ham bir bilgiye ulaşamıyordum. Hatta biraz daha ileriye gidip çok da açık konuşayım aslında Begüm. Bu konu trans bireyler arasında da böyle çok paylaşılan bir yerde durmuyor. Yani daha somut bir örnek verecek olursam, trans bireyler lazere nereye gidiyor kimse bilmiyor. Kimse bu konu hakkında bilgi sahibi değil. Ya da tüm o testosteron kullanmadan önceki süreçte regl dönemini nasıl yönetiyoruz, bunu kimse bilmiyor. Ya da bir cinsel ilişki sürecinde neler yaşanıyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hem cinsel sağlığımızı korumamız için neler yapmamız gerekiyor? Bunlar hiçbir yerde yok.
Evet.
Hani işin yasal sürecini de devreye koyduğunda, psikolojik sürecini de, fiziksel boyutunda devreye koyduğunda gerçekten ham bilgiye ulaşmak beni çok zorlamıştı. Hayatım boyunca da zorlaştırdı aslında tüm bu süreç boyunca. Ve bir yerde baktığımda içimde hep şey kaynar oldu. Hayrettin Karaca'nın çok sevdiğim bir sözü vardır. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var bu dünyada. Ve ben bu süreci yaşadıktan sonra şey demeye başladım. Benim en büyük takıldığım yer buradaydı. Bana her gün birçok DM gelir. Sürecimi soranlar olur. İşte nereye gittiğimi, kimlerle görüştüğüm ya da nasıl bir yasal süreç ilerlettiğimi soranlar olur. O yüzden böyle onları aslında bir süredir zihnimde biriktiriyordum. Ve kimliğim geldikten sonra böyle kendime artık tamam oh bu defteri kapattım dedikten sonra aslında sosyal medyada çok daha açık. Her şeyi çok daha dürüst anlatacağımı düşünüyorum. Şimdiye kadar yaptıklarım sadece böyle akımsal şeylere kapılmaktı. Hiç böyle gerçekten bilinçli olarak şunu paylaşayım, bunu paylaşayım demedim. Hoşuma gidiyordu böyle o geçişi falan göstermek diye geliyor ya.
Evet.
Onları göstermek hoşuma gidiyordu ama tabii ki bütün bu süreci gerçek bir veri tabanı gibi aksettirmek beni çok daha mutlu edecek gibi hissediyorum. Bununla da ilgili hemen kimliğimden sonra bir planım var aslında.
Ay, heyecanlandım. Ben Twitter'da da takip ediyordum. İşte T-Shot'a başladığın zaman, yani testosteron hormonu kullanmaya başladığından itibaren böyle ne kadar sürede bir yapıyordun bilmiyorum ama ara ara böyle fotoğraflarını paylaşıyordun kendinin ve aslında süreci belki de hiç başlamayan ya başlamayı düşünen yani bunun yan etkisi oluyor mu, neler olacak, vücudunda neler değişecek diyen insanlara örnekti bence. O yüzden senin söylediğin gibi aslında sen az bahsettikçe aslında merak edilen şeyler olduğunu da fark ettim. İşte mesela regl dönemi, cinsel deneyimler falan gibi. Aslında ona benzer bir şey sorayım ama kimsenin cinsel deneyimini sormuyorum tabii ki de burada. Ama partnerlerle ilişkini aslında yani sormak istiyorum. Partnerlerinden rahatsız edici ya da destekleyici olarak hani senin tanımlayabileceğin şekilde olmuş olsun. Nasıl tepkiler alıyorsun? Veya flört ettiğin diyeyim. Belki flört
Çok güzel bir soru, teşekkür ederim.
bu aslında yoktu.
Aslında yoktu gerçekten, bu çok
İçimden
inanılmaz.
geldi.
Yani dürüst olmak gerekirse şu ana kadar hiçbir partnerimle, kimliğimle ilgili olumsuz bir deneyim yaşamadım. Ama bunu böyle biraz da aslında cinsel süreç olarak söyleyebilirim. Bunun haricinde çok kalbimi kıran bazı olaylar yaşamıştım. Özellikle aileye açılma, biraz daha böyle görünür olma konusunda özel ilişkilerimde problemler yaşamıştım. Ve bu beni kendimle de bazen kendimi kendime de küstürme durumuna getirmişti. Özellikle işte görünür olmak, gerçekten sosyal medyada var olmak, bir partner olarak var olamamak daha doğrusu. Daha doğru tanım bu sanırım. Var olamamak kalbimi kırdığı çok zamanlar olmuştu. Ama tabii ki bunlar da benim için bir öğrenme süreciydi. Partnerlerimi seçerken, hayatıma almak istediğim insanı seçerken artık bunu çok fazla düşünmem gereken, bunun benim için çok önemli olduğunu, görünür olmanın benim için ne kadar önemli olduğunu altını çizerek değerlerimi ifade etmenin, partnerime karşı bu açıklığı göstermenin beni çok daha koruyucu olduğunu gördüm. Ama böyle tam olarak hani o sorunun özüne gelecek olursam çok kötü şeyler yaşadığımı söyleyemem. Tam aksine şu ana kadarki bütün partnerlerim hep benim sürecime, kimlik sürecime, mahkemelerime, ameliyatlarıma karşı çok destekleyicilerdi. Her birinin çok ayrı ayrı gerçekten emeği var. Hepsine teşekkür ederim.
Burada tüm eski dostlara
Yanından da eski sevgililerime selamlar.
ama bunu duyduğuma çok sevindim. Az önce konuştuk ya aslında bazıların hani aslında penis sorusundan bahsederken konuşmuştuk. Yani kime ne, kimin genital organının nasıl olduğundan veya ne biçim olduğundan. Yani o yüzden aslında partnerler belki bu cesareti daha fazla bulabilir ve belki yorum yapma hakkına bile hani sahip hissedebilir ve bu kırıcı olabilir ya da farklı hissettirebilir gibi düşünmüştüm. Böyle bir deneyim yaşamamam da aslında çok sevindim.
Sadece şurayı ekleyebilirim. Bazen böyle çocuk mevzularının gelmesi. Ama dediğim gibi bunu tam olarak ilişkide hiç yaşamadım. Tam olarak hayatıma giren insanlardan hiç böyle bir yorum almadım ama az önce sormuştun ya hani flört döneminde böyle oldu mu? Birkaç kere olduğunda hemen orada bir kırmızı alarm verdim. Yani bunun benim için henüz konuşulmaması gereken bir konu olduğunu. Çocuğum olacak mı, olmayacak mı? Şimdi her şeyin başında bu çocuk mevzusuna geldiğinde konu şunu düşünmeye başladım. Ya karşısındaki bir biyolojik erkek olsaydı ona böyle bir soru sorar mıydı? Senin çocuğun olacak mı, olmayacak mı? Henüz flört döneminde. Ya da istersek ilişkide olalım, hiç fark etmez. Bütün bunlar süreçte belli olmuyor mu? Ya da mesela nikah alma tarihini düşünelim. Nikah almak için işte şey gidiyorsunuz, hastaneye gidiyorlar, randevu alıyorlar, kan uyumlarına falan filan baktırıyorlar. Ya bu bile son dakikaya bırakılan bir işken neden flört döneminde çocuk konuşulsun ya da benim çocuğum olup olmayacağı konuşulsun? Ben süreç boyunca zaten hep kendimi buna hazırladım ki bu benim
Çocuğunun
dahi.
çok özür dilerim. Çocuğunun olabilmesi senin çocuk istediğin anlamına da gelmiyor ya hani. Bir de
Tam
o var.
olarak o. Yani başta sorulması gereken buyken ya da böyle hani konu arasında sorulması gereken bunlarken birden konunun böyle benim kimliğimle ilintili bir yere gitmesinin benim için aslında gerçekten çok kırmızı çizgi olduğunu fark ettim bir dönem sonra. O yüzden böyle hani oralarda da evet yara aldım ama yara almadan daha sonradan yönetebildiğim zamanlar da olmuştu.
Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Peki eklemek istediklerin var mı diye sorayım son olarak.
Ah benim o kadar çok var
Sen ekle.
ki. Yani aslında gerçekten ne söylesem çok eksik kalır bu süreçle ilgili. Çok uçtan uca, çok yaşanması ve her anlamda zorlu bir süreç. Bunu bütün açıklığıma, bütün dürüstlüğümle söyleyebilirim. Hiç kimse bu yollara kolay sanmasın. Herkes böyle şey gibi geliyor. Hatta bu belki de beni en çok sinirlendiren şeylerden bir tanesidir. Hani sanki bunun bir tercih olmuş gibi. Bana sor, yine linçleneceğim bir şey söyleyeceğim. Bana sorsalardı trans olmayı ister miydim? Hayır istemezdim. Hayır istemezdim. Kimse bu kadar çok maddi manevi yıpranacağı bir sürece girmek istemez hayatında. Bu benim hayatımda bir tercih olsaydı, bir seçenek olsaydı buna girmezdim ya da bunu yapmazdım. Ama bu benim bedenen, bu hayattaki varoluşumu kabul etmem ve bununla barışmam gereken bir süreçti. Ama şu an geldiğim noktadan çok çok mutluyum. O yüzden böyle kim bu sürece girmek isterse, herhangi bir şekilde desteğe ihtiyaçları olursa her zaman bana ulaşabilirler. Her zaman bu konuda çok açığımdır. Her şeyde konuşurum. Vallahi nereye lazere gittiğimi de anlatırım. Her şeyi de söylerim. Hiç de çekinmem, hiç de kocunmam.
Ya insanların da buna ihtiyacı var ya. Yani gerçekten. Yani benim podcast'in adı neden kimseler duysun zannediyorsun sen yani. İnsanlar gerçekten konuşulmayan şeyler benim sinirimi bozuyor biraz. Ama yani tabii ki de kimsenin özeline böyle rahatsız edici durumlara girmeden. O yüzden de her gelen kişiye mutlaka sorularımı önceden gösterir. Rahatsız olacaksan mutlaka çıkar derim yani. Ama birilerinin konuşmaktan çekindiği şeyleri burada ne bileyim yer vermek benim çok hoşuma gidiyor. Podcast'ın amacı da buydu yani en başta fikir olarak çıktığında da. O yüzden çok teşekkür ederim böyle bir imkan da verdiğin için dinleyenlere.
Ben teşekkür ederim Begüm. Gerçekten kimseler duysun mu duymasın mı? Vallahi benim için herkes her şeyi duysun.
Bence de öyle. O zaman teşekkür ederim. Bu haftalık Kimseler Duysun'un sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.